Ayrım 7. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacikyan. Sayfa 90. 9. Yalı'da geçirdikleri geceden bu yana 3 gün geçmişti. Esin, Nur'u şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul Yeşilköy Havaalanı'na götürüyordu. Nur, British European Airways veya İngiliz Avrupa Hava Yolları çevirinin notu ile Londra aktarmalı New York'a uçacaktı. Bir zamanlar İstanbul'a uzak şık bir banliyö olan Yeşilköy'de büyük yazlık evlerde ünlü sanatçılar, tiyatro oyuncuları bir de paralılar otururdu. Bugün bu bölge İstanbul'un bir uzantısı haline gelmişti. Orient Express, Doğu Ekspresi adlı tren yolunun Avrupa'daki son durağı, garı Sirkeci'den de 30 dakika uzaklıktaydı. Araba havaalanına yaklaşırken Esin kendini tutamadı. 1 milyon 200 bin dolar. Nur ona döndü, şaşırmıştı. Kızın çapkın bakışlarıyla karşılaştı. Gece boyunca sevişmelerine karşın hala taptaze görüntüsü içini hoplatmıştı. Şehvetin böyle çılgın bir şey olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Nur, Esin'in lafı nereye getirmek istediğini biliyordu ama takılmak istedi. Bizimkinden söz etmek istiyorsun umarım. Hayır, salak mısın? Ben babanın bu kadına duyduğu sevgiden söz ediyorum. Ha, o mu? Ben her zaman aşkın, sevdanın paha biçilmez olduğunu düşünürdüm. Menfaatsiz romantizm bitmiş demek ki. Her şeye karşın bu kadını tanımak isterdim. Baban hiçbir zaman unutmadığına göre öyle sıradan bir kadın olamaz. 30 yıl boyunca gizlenmiş bir aşk, ne bağlılık. O gitmiş ama babana acısını bırakmış değil mi? Kuşkusuz haklısın, çok özel biri olmalı. Nur kendini zor durumda kalmış gibi hissetti. Sonra birden gözleri kızın yukarı sıyrılmış eteğine takıldı. Esin mavi ketenden kolsuz bir elbise giymişti. Ön camdan içeri süzülen güneş ışığı saçlarını kızıl pırıltılar oluşturarak kucaklıyordu. Tam bu sırada dönüp gözlerinden arzu taşıyarak delikanlıya öyle bir baktı ki Nur'un canı hemen oracıkta onunla sevişmek istedi. Parmakları Esin'in yüzünde dolanmaya başladı. Yavaşça göğsünden içeri kaydı. Oradan da çok yumuşak dokunuşlarla dizlerini ve bacaklarının arasına girmek için eteğini biraz daha sıyırdı. Esin gülümsedi, bacaklarını araladı, keyifle ve çapkınca iç geçirdi. ''Dur, çukura gireceğiz.'' diye mırıldandı ve bacaklarını sıkıştırıp Nur'un parmağını hapsetti. Onu tahrik etmeye bayılıyordu. Arabayı durdurdu, zevkten dudaklarını ısırıyordu, kendini bıraktı. İkisi de kahyanın geldiğini fark etmemişlerdi. Adam arabanın direksiyon tarafında sabırla sevgililerin aşk oyununun bitmesini bekliyordu. Esin başını çevirip adamın koca bıyıklarının üstünden bakan iki kara göz görünce neye uğradığını şaşırdı, utançtan kızardı. Çıkış işlemleri sorunsuz halloldu. Polis hiç soru sormadı. Son dakikada ne sınırda soru sordular ne de rüşvet istediler. Nur'un biniş kartını bu kadar çabuk alması Esin'i şaşırtmıştı. Nur'un söylediğine göre memurlardan biri Karden ve oğulları uluslararası şirketini tanıyormuş. O nedenle işlemler böyle çabuk ve sorunsuz tamamlanmış. Nur'un bir imparatorluk yönetiyor olduğunu bilmek Esin'i biraz ürkütüyordu ama bir yandan da ona ve her şeyine hayrandı. Ayrıca bu uzun boylu, narin yapılı adam çok cazibeliydi. Kendi dünyasının yanında şimdi içinde bulunduğu, yaşamakta olduğu durumun olağanüstü olduğunun bilincindeydi. Orta halli, sade bir ortamdan gelme bir kız olan Esin, İlk kez yönetici sınıftan biriyle ilişkiye girmişti. Bu nedenle Nur onu basit bulmasın diye nasıl davranacağını bilemiyordu. Üzerinde kötü bir etki bırakır korkusuyla son derece tedbirli davranıyordu. Nur cephesinde de durum çok farklı değildi. Kızı korkutmak istemiyor, bu nedenle de işinden ve ailesinden söz etmiyordu. Çünkü ailesinin politika ve ekonomi ortamındaki gücü ülkenin simgesi haline gelmişti. Yolcuların uçağa binmeleri için yapılan ilk çağrıyı duymadılar. Benimle New York'a gelmeni isterdim. Ben de isterdim ama hastaneyi bırakamam. Esin en cazip haliyle gülümsedi ve ekledi. Amerikalı dilberlerle ilgilenirken yalnız olmak iyi gelir sana. Esin tereddüt ediyordu. Nur onu konuşturmaya çalıştı. Yola çıkmadan bana seni neyin üzdüğünü söyler misin? Bana güvenebilirsin. Ben aynı zamanda senin sırdaşınım. Bak bana, bizi kimse duyamaz. Havaalanı çok kalabalık değildi. Etrafta ceplerindeki son Türk liralarını çevredeki butiklerde harcamaya çalışan birkaç turist vardı. Son günlerde benden uzaklaştığını fark ettim ve yüzü kızardı, sustu. Nur onu kollarına aldı ve kendine çekti. Bunun seninle hiç ilgisi yok. Şu sıralar biraz aklım karışık. Şu miras meselesi, karşı tarafa açılacak davalar, babamın ölümü, ailemdeki kargaşa. Özür dilerim. Bunları söylememeliydim. Uçağa ikinci çağrı çoktan yapılmıştı. Hoparlörden üçüncü uyarı duyuldu. Veya Hava Yolları'nın 467 nolu uçuşuyla Londra'ya gidecek yolculara son uyarı. Eğer işler karışırsa dosyayı orada bir avukata teslim edeceğim. Sanırım dostum Irving bu konuyla işle ilgilenir. Ben de mümkün olduğu kadar çabuk geri dönerim. Her şey çok iyi olacak, eminim. Nur bundan pek emin değildi. Babasının ona dayattığı görev onu huzursuz ediyordu. Gerçek annesi Marobalyon'u aramak. Peki kimdi bu insan? Nasıl bir kadın bulacaktı? Bir de acaba hala hayatta mıydı? Yanıt evet olursa hesabını eski aşığı Rıza Bey tarafından bir servet yatıracaktı. Böylece ailesinin geri kalanıyla tanışıp karışacaktı. Bea görevlilerinden biri onlara doğru seyirtti. Kardan Bey, Kardan Bey, yolcular çoktan uçağa bindi. Acele et Kardan Bey diye yineledi Esin, gözyaşlarına karşın gülmeye çalışarak. Sensiz yola çıkacaklar. Kendini Nur'un kollarına attı ve dudaklarından Arzu ile öptü. Nur yeryüzünün uzaklaşmasını izliyordu. Alan Marmara kıyısına uzanıyordu. Yeşilköy banliyosu, lüks otelleri, kulüpleri, villaları ve plajıyla harika bir görüntü oluşturuyordu. Sonunda arkasında gözü yaşlı kadınlar bırakarak yola çıkmıştı. Önce Esin tam metresi olacakken terk etmek zorundaydı. Eski annesi Leyla'ya gelince kendisine her telefon ilişinde meşgul dedirtip konuşmamıştı. Bu davranışı kadını kuşkusuz umutsuzluğa düşürmüştü. Gaziantep'ten ayrılmadan önce kim olduğu, nereden geldiği gibi Aslı ile ilgili bulgularını Altan'la paylaşmak istedi. Yan yana at binmeyeli yıllar olmuştu. Saf kanatlarını uzun süre 4 yıla sürdüler. Sonra yeniden soluklanmak için atları burunları çayıra batmış, boyunlarını da dizginleriyle bıraktılar. Sırtlarını oradaki kervansarayın duvarına yasladılar. İkisi de ilk gençliklerinde nasıl birlikte ata bindiklerini hatırlamışlardı. Nur ağabeyini denizden öğrendiklerini aktarıyordu. Altan üzüntüyle dinliyor, öğrendiği her sırdan sonra ellerini havaya kaldırıp olamaz diye bağırıyordu. Konuştukça ikisi de çökmüş, yıkılmıştı. Yani bu meseleden söz edildiğini hiç duymadın öyle mi? Altan başını sertçe iki yana salladı. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Öyle bir yaştaydım ki beni ne harem öyküleri ilgilendiriyordu ne de hizmetçilerin anlattıkları. Ne öykü ama. Dizlerimin bağı çözüldü. Kaşlarını çattı. Çok eski anılara gitmişti. Sert bir hareketle Nur'u kollarından yakaladı. Ramazan ve Turan biliyordu. En azından konuşulanları duymuşlardır. Başka türlü olamaz. Şimdi neden ellerine fırsat geçtikçe sana piş dedikleri anlaşıldı. Öylesine dayanıksız edilmiş bir hakaret değildi. Nur gözlerini ona dikti. Biliyordun madem, bana söylemeliydin. Tabii ya, değil mi? Altan böyle söyleyerek kardeşin sırtına bir şapkak indirdi ve ekledi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nur, Altan'ın hiçbir şey bilmediğine kani oldu. Onu bulacağım. Ne kadar zaman alması önemli değil. Haklısın dedi Altan. Sonuna kadar arkandayım. Vedalaşmalardan nefret ettikleri için atlarına binip farklı yönlere sürdüler. 15 saat sonra New York'a inecekti. Orada sonsuza kadar kalmanın, yerleşmenin nasıl bir şey olabileceğini düşünmeye başladı. 1927'de kurulan Özgür Ermeni Gazetesi, Armenian Free Press, yöresel bir gazete olarak kalmıştı. 3. cadde yakınında bir hırdavatçı dükkanının üst katında yayına başlayan gazete hiç ünlenememişti. Müdür ve genel yayın yönetmeni görevlerini üstlenmiş olan Maro bir ara gazeteyi Flushing Meadows denilen bölgeye taşımayı düşündü. Oradaki binalar hem daha moderndi hem de kiralara uygundu. Ama daha sonra bu projeden vazgeçti. Çünkü kocası gazeteye çok az zaman ayırabiliyordu. Kendisinin de her şey yetecek yeterli zamanı yoktu. Vartan kendini tamamen milliyetçi Ermeni meselelerine adamıştı. Birleşik Amerika'ya kaçmış olması Ermenistan hükümet ortamıyla yakın ilişki kurmasına engel değildi. Daha 1915 yılının başlarında Türk hükümetinin Hristiyan toplumunu yok etmeye hazırlandığı konusunda batılı kaynakları ve ileri gelenlerini uyarmıştı. Yeni ülkesinde Ermeni meselesi konusunda yaptığı çalışmalar ve McCarthy'ye karşı oluşuyla ünlenmişti. Pek çok sivil toplum örgütü ve Amerikan Üniversitesi Vartan'dan konuşma yapmasını, konferanslar vermesini rica ediyorlardı. Maro ise şöyle düşünüyordu. Her şeye karşın ben tek başıma gazetenin geleceğini garantiye alamam. Vartan bana yardım etmediği müddetçe olduğumuz yerde sayacağımız kesin. Türkiye'den alelacele çıkışları ve New York'a yerleşmelerinin ardından Maro ve Vartan birlikte bu gazeteyi kurmuşlardı. O zamanlar ne biri ne öteki kendini tamamen bir serüvene adayamıyordu. Maro'nun çocukları her şeyden önce geliyordu. Vartan ise onların Amerika'ya gelişlerinden çok önce orada yaşamakta olan kardeşi Nuvar'ın kurduğu tıbbi afyon ithalatı şirketinde çalışmaya başlamıştı. Ama buna karşın Özgür Ermeni gazetesi çiftin ortak ideolojik noktalarını ortaya dökmek için aracı oluyordu. Bu bir şekilde Ermeni kimliğini korumakla eşdeğerdi. New York'a gelişlerinden 2 yıl sonra Vartan ve Maro çifti güvenlik nedeniyle Balyan olan soyadlarını Armen olarak değiştirdiler. Aslında Vartan hala Türkiye'de kara listedeydi ve aranan direnişçiler arasında onun da adı vardı. Bu nedenle Türkiye ile, yani eski vatanıyla tüm ilişkini kesmişti. Bu da Balyan Armen çiftinin yaşamında köklü değişikliklere neden oldu. 1923'ten bu yana Türkiye artık bir cumhuriyetti ve özel mülkiyete ait afyon ekim alanları devletleştirildi. Vartan ve Nubara da onca yıllık ithalat şirketinin kapılarını kapatmaktan başka çare kalmıyordu. Şimdi yeni bir gelir kaynağı bulmak durumundaydılar. Saat akşamın 6'sıydı ve Maro kendini yorgun hissediyordu. Çünkü baskı makinesi gün boyunca ikide bir de teknik sorunlar çıkarmıştı. Yaşını başına aldırmadan mesai saati bittikten sonra da geç saatlere kadar çalışıyor ve asla koşturma hızını azaltmak istemiyordu. Büroda çalışan personel gittikten sonra çalışma masasının başına geçer, yerleşir ve bir sonraki günün baskısını noktasına kadar gözden geçirirdi. Bir de Amerikan gazetelerindeki haberleri izleyip onlardan özetler çıkarırdı. Bir süre sonra da ayağa kalkar ve kendine o günün son kahvesini hazırlardı. Maru, körfeze bakan pencereye yansıyan gölgesini gözden geçirdi. Görüntüsünden hiç de şikayetçi değildi. Şişmanlamadığı için vücut hatları inceydi ve genç gösteriyordu. Hala erkeklerin dikkatini çektiğini farkındaydı. Onu azıcık ele veren bir iki ağarmış saç teli olmasına karşın kimse bu kadının 60'ını geçmiş olabileceğine inanamazdı. Maro bir yandan kahvesini yudumluyor, öte yandan da Time dergisinin sayfalarını karıştırıyordu. Her hafta yapmayı alışkanlık haline getirdiği başka bir şey vardı. O da derginin Milston başlığı altında dünyanın tüm ünlülerini içeren ölüm ilanlarıydı. Bu perşembe akşamüstü nedenini bilmeden günün son kahvesini içerken önce bu sayfayı sütunu okumaya başladı. Vartan onun bu sayfayı okuduğunu her gördüğünde imalı bir ifadeyle ne o eski tanıdıklarından birini görmek umudu hala sürüyor mu diye sorardı. Maro ise başını iki yana sallar ve yüzünde hiçbir hat değişmeden ne yazık ki bu kez de tanıdık kimse yok diye yanıtlardı. Birden Türkiye başlıklı sütunda yüreğini ağzına getiren bir şey gördü. Rıza Faruk Kardam'ın öldüğünü haber aldık. Kendisi 73 yaşındaydı. Gaziantep'te bir kalp krizi sonunda yaşama veda eden Kardam, milyarder bir tütün kralıydı. Ayrıca iyilikseverliğiyle ünlenmişti. Son 20 yıldan bu yana sahibi olduğu geniş tütün ve pamuk tarlalarından elde ettiği ürünlerle bir sanayi imparatorluğu oluşturmuştu. Kendisi eski bir valiydi ve Jön Türkler Partisi'nin kurucu üyelerinden biriydi. Politikadan çekildikten sonra kendini bütünüyle Türkiye çapında sivil örgüt çalışmalarına vermiş ve Kızılay'a büyük çapta maddi katkıda bulunmuştu. Müteveffa arkasında kalabalık bir aile bırakmıştır. Kardan ve Oğulları adlı uluslararası ortaklığın başına Rıza Bey'in en genç oğlu Nur Kardam geçmiştir. Maro dona kaldı, elinden dergi düştü. Etrafında her şey dönmeye başladı. Ölüm ilanının altındaki notu defalarca okuduktan sonra gözlerini kapadı ve vırıldandı. Nur, ama bu Nurhan, oğlum, evladım, yüreği deli gibi çarpıyordu. Vartan'ın kendisini Rıza'nın hareminden çekip koparıp almasından bu yana 30 yıl geçmişti. Oğluyla ilgili beynine kızdırmış olan son görüntü şöyleydi. Haremin bahçesinde manolya ağaçlarının altına serilmiş saf ipekten bir hereke halısı üzerinde oynayan, henüz yürümeye başlamamış minik bir Nurhan. Maro oğlunu ne zaman düşünse yakışıklı bir adam hayal ediyordu ama bir türlü yüzünü gözlerinin önüne getiremiyordu. Tüm çabasına karşın yüzü hep belirsizliğini koruyordu. Acaba şimdilerde kime, neye benziyor büyümesini bile göremedim. Birden sinirlendi. Tütün kralı, milyarder, ünlü iyiliksever diye yazıyordu Time. Yardımsevermiş, paranın gülüşlüğe, kabalığa verdiği cilaya bakın diye yüksek sesle homurdandı. Yıllar geçtikçe Maro, Rıza'nın anısını ve yaşadığı korkunç öyküyü belleğinin derinlerine doğru itmiş, uzaklaştırmıştı. O zamanlar yaşadıkları aklına geldikçe hemen kendisini üzmeyecek şeyler düşünmeye gayret ederdi. Halbuki Antep'ten, orada yaşadığı günlerden kalan anılar bütünüyle kötü de değillerdi. Yine de yaşadığı evin bahçesinde geçirdiği tatlı akşamları anımsadıkça suçluluk duyardı. Güneşli havalarda fıskiyle havuzun etrafında yaptığı yürüyüşleri düşünürdü. Çünkü bu yürüyüşler sırasında asla uzun süre yalnız kalmazdı. Rıza onu çalışma odasının penceresinden izler, az sonra da yanına gelirdi. Maru onun geleceğini bilir, Rıza'yı beklerdi. Ona alışmamaya çalışır, yine de yanıp tutuşarak aşığının gelişini beklerdi. İşte bunları düşündükçe içindeki suçluluk duygusunu yenemiyordu. Elleriyle yüzünü gizledi. Günler geçiyordu. İçinde Rıza'ya karşı duyduğu arzuyu bastırmak için fırtınalar kopuyor ama öte yandan da giderek Vartan'dan uzaklaşıyordu. Maru yüreğinde sanki bir gökkuşağı gizliyordu. Asla haber alamadığı kocası için ağlıyor, kendisine sadık kalmadığı için onu lanetliyordu. Aynı anda da kendisine ateşli duygularla yaklaşan bir aşığa duyduğu arzuya yenik düşüyordu. Maru yerinden kalktı ve aynanın önünde dikildi. Sonra aynadaki yansımasının gözlerinin içine, ta içine baktı. Thomas'ı ve kendisini Suriye çöllerinde ölmekten kurtardı diye Rıza'ya hiçbir zaman minnettarlığını belli etmemişti. Yani kurtarıcısının hoşgörüsünü hak etmek için de hiçbir şey yapmamıştı. Rıza'yla onları koruduğu için yatmamıştı. Rıza'yı sevmişti. İşte hepsi bu. Beynine hücum eden anıları güçlükle kovmaya çalıştı. Kafesli pencerelerin ardından bozulmuş ve buruşmuş çarşafları manolya kokan yatağa düşünürken bir anda Maru'yu ateş bastı. Kendine kızmasına rağmen şehvet dalgası vücudunu sardı. Bu duygularla yüklü hemen dergideki ölüm ilanını kesti. Maru metro ile eve dönerken kestiği ölüm ilanını bir kez daha okudu. İçi içini kemirmeye, kaygılanmaya başlamıştı. O öldü. Belki de artık Nurhan'ı görebileceğim. Ama Vartan, Maru Vartan'ı, Nurhan'ın varlığından söz ettiği an Vartan çılgına dönmüştü. Çok kesin bir dille bir daha bu yasa dışı dünyaya gelmiş çocuğun ne varlığını bilmek ne de adını duymak istemediğini karısına bildirdi. Sonra da onu tamamen belleğinden sildi. Vartan için olay basitti. Nurhan diye biri yoktu. Asla var olmamıştı. Vartan, Maru'nun oğlunun varlığını reddederek onun Rıza Bey'le 4 yıl boyunca zina hayatı yaşamış olduğunu beyninden silmeye çalışıyordu. Karısının onu aldattığını varsayıyor, hastalık diye nitelenebilecek kıskançlık krizleri geçirerek acı çekiyor ve rakibinden nefret ediyordu. Artık Vartan için hiçbir şey eskisi gibi değildi. Karısını kurtarmak için hayatını tehlikeye sokmuştu. Oysa o, Vali Kardam tarafından lekelenmekle kalmamış, onunla sevişmişti. Maru bir daha asla kocasının önünde oğlundan söz etmedi. Türkiye'den ayrılmalarının ardından Maru, Vartan'ın kuzeni Diran'a mektup yazarak ondan yardım istedi. Nurhan'ı yanına almak istiyordu. Ermeni direnişçilerin önde gelenlerinden biri olan Diran'ın bir yolunu bulup oğlunu kaçırabileceğini düşündü. Yanıt olumsuzdu, imkansız ve çok tehlikeli. Maru, Rıza ile yaşadığı hayatı düşündüğünde onun çift kişilikli oluşundan nasıl nefret ettiğini anımsardı. Yalnızca romantik ve ateşli bir aşık değildi. Maru'yu haremine hapsetmişti, başına gardiyan kesilmişti, ona el koymuştu, karılarını hiçe sayarak ona sahip çıkıp duruyordu. Ayrıca Maru'nun evli oluşuyla alay ediyordu. Bir kocası olduğunu bilmek, belki de umutsuzca karısını arıyor oluşunu tahmin etmek Rıza için hiçbir şeyi değiştirmiyordu. O, canı istediği her an kadınla sevişiyor, ona sahip oluyordu. Gerçek bir kamçı gibi canını yaktı. Rıza yoktu artık. Yol boyunca uzanan büyük evlere boş gözlerle baktı. Sonra bir an önce evine sığınmak için adımlarını sıklaştırdı. Maru odasına çıktı. Onu derinden sarsan, anılarını yeniden canlandıran ve sinirlerini bozan gazete kubürünü cebinden çıkardı. Rıza'nın ellerinin hafif dokunuşlarla vücudunda gezinmesi, ölüm haberiyle yaşadığı şok, Nur'un bir türlü netleştiremediği görüntüsü ve annesinin çölde ölümü. Elindeki kağıt parçasını başucu masasının üzerine bıraktı ve lambayı yaktı. Odası onun huzur bulduğu sığınağıydı. İş günü sona erdiğinde keyifle geri döndüğü yerdi bu oda. Ama bu akşam içi karmakarışıktı. İlgisizce günün postasına göz gezdirdi. Sonra banyoya girip gömme banyonun musluklarını açtı. Ancak ılık suyun içine gömülüp gözlerini yumacak kadar gücü kalmıştı. Yeniden geçmiş, bir türlü kurtulamadığı bir yük gibi. Unutulamayan anılara daldıkça bunları çok pahalı ödediğini hatırlıyordu. Hamile kaldığını fark ettiği an çok utanç duymuştu ve Rıza'nın çocuğunu karnında taşımak istememişti. Dini inançlarına karşı çıkarak yaşlı bir hizmetçiye para vermişti. Amacı çocuğu düşürme konusunda uzman olduğunu duyduğu bu kadından yardım istemekti. Çocuğu düşürme girişimi başarısızlıkla sonuçlandığında Maru bu çocuğu kaybetmek istemediğini fark etti. Eğer bebek ölmüş olsaydı kendini hiç affetmeyecekti. Harika bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu arada sorular aklını kurcalamaya başlamıştı. Bir piç, bir parya. Peki bu çocuğu nasıl bir gelecek bekliyordu? İsim seçimi içinde Rıza ile münakaşa edip duruyorlardı. Rıza kesinlikle Nurhan adına karşı çıkıyordu. Ermeni adı bu. Benim oğlum Türk ve Müslüman olacak. O nedenle de adı Nur olarak kalacak. Üstelik bu isim Türkçe'de ışık anlamına geliyor. Vartan, Maru'yu özgür bırakması için Rıza ile pazarlık ettiği sırada o çocuğun varlığından asla söz etmedi. Nur'un varlığından Vartan'ın haberi yoktu. Rıza Bey rehineyi elinde tutabilmek için bilerek şantaj yapıyordu. Eğer Maru kocasıyla İstanbul'a gitmek isterse oğlundan vazgeçmek yani onu kaybetmek zorundaydı. Acı çekecekmiş, çeksin. Çünkü Rıza Bey'i terk eden biri cezalandırılmadan bırakılamazdı. Bitkindi, kendini suya bıraktı, içi geçti. Daldığı uyuşukluktan telefonun sesiyle uyandı. Arayan Vartan'dı. Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir grup öğrenci konferans vermek üzere Albanya'ya gitmişti. Ala onuşiş, tatlım, Ermenice bir sözcük, çevirenin notu. Vartan'ın kalın sesi kulağına gelince Maru gerçekten geri döndü. Banyodan şimdi çıktım. Ya gazete? Her zamanki gibi. Yalnız tabii baskı makinesi her zamanki numarasını yaptı. Konferanstan sonraki görüşmeler, tartışmalar, Tahminimden uzun sürdü. O nedenle sıkışıp kaldım. Öyle ki gazetenin baş makalesini bile yazamadım. Vartan işlerinin yoğunluğu nedeniyle yazılarını düzenli yazamıyordu. Ezeli, ebedi idealisti. Ermeninin acı kaderleri onun ilgi odağını oluşturuyordu ama bugünün toplumunun ona dayattığı ve zorladığı oluşumların farkında değildi. İstersen senin yerine ben yazayım, dedi Maro. Yerinde olsa bu haftalık kunuturdum. Asla olmaz. Ne yapabileceğimi bir düşüneyim. Senin yerini ben hallederim. Hem bunun ne ilk ne de son kez olmadığını hatırlatırım. Maro için başyazıyı atlamak düşünemeyeceği bir şeydi. Gazete savaş sırasında bile bir tek gün ara vermeden kesintisiz çıkmayı sürdürmüştü. Gece masasının üzerinde duran kağıdı düşünmemeye çalışarak konsantre olmaya çalıştı. Olayı Vartan'a anlatmalı mıydı? Hayır, cesaret edemezdi. Hele telefonda asla. Şu anda bu sorun yalnızca kendisini ilgilendiriyordu. Paylaşamamak yalnızlık duygusunu artırdı. Uçaktan iner inmez doğru büroya gideceğim. İstersen birlikte yiyelim, ne dersin? İşte bu harika bir fikir. Vartan yazılacak makalenin McCarthy'cilik üzerine olmasını önerdi. Özgür Gazete'de bu konuya daha önce değinmiştik. Gerçeği söylemem gerekirse şu Arthur Miller'ın Salem Cadıları adlı oyunundan söz etmek istedim. Çok başarılı bir tiyatro oyunu ama bir türlü yazıyı hazırlayacak zaman bulamadım. Maro'nun sesi canlılığını yitirmişti. Çok iyi düşünmüşsün. Ne de olsa cadı avcılığı konusunda uzman olan sensin. Yarın konuşuruz. 10. Lexington'ın doğusunda 22. caddedeki Kilikya adlı restoran New York'ta bulunan Ermeni lokantalarının en ünlüsüydü. Bir kulüp havasını andıran bu yere gelenler birbirlerini çok uzun süreden beri tanıyorlardı. Dost gülücükler, işten merhabalar bu küçük salonu sıcak bir ortama dönüştürürdü. Keropyan ailesi 1909'dan beri bu yerin sahipleriydi. Salonun asıl mal sahibi Kevor Keropyan ya da yakınlarının onu çağırdığı adla Georgi tüm müşterilerine dostlarıymış gibi davranırdı. Annesi ve karısı mutfakta uğraşırken o herkese özel ve samimi sözler söyler, günün menüsünü ayrıntısına kadar anlatır, müşterilerinin sağlıklarıyla, moralleriyle ilgilenir, onlarla sevinir, onlarla üzülürdü. Yapmaması gereken tek şey onlarla içki içmemekti ama George bu yasağı hiç aldırmaz, konuklar evi içerdi. Öğleyin genellikle salon mahalledeki iş adamları, çevredeki bürolarda çalışan memurlar ya da ticarethane işletenlerle dolardı. Ancak gece gelen müşteriler, gündüz gelenlerin aksine şehrin dört bir yanından Georgie'nin harika yemeklerini tatmak için koşturarak gelirlerdi. Hafta sonları Doğulu, Alaturkacı şarkıcılar iki udiye eşliğinde salonu çın çın çınlatırlardı. Mara ve Vartan yolda uzun adımlarla hızlı hızlı yürüyorlardı. New York'u özel hava metrosunun taşıyıcı çelik direklerinin yanından fark etmeden geçip gidiyorlardı. Burası Lower East Side denen bölgeydi. Kaldırımlarda gezinen bir sürü döküntü elbiseli insan ve sokakta yaşayanların görüntüsüyle Maro'nun giydiği krem renkli tayyör ve siyah gömlekten oluşan kıyafeti uyumsuzluk yaratıyordu. Vartan büyük bir coşku ve enerjiyle Albany'deki konferansı ve tepkilerinin ayrıntılarından söz ediyordu. Maro ise öyle dalgındı ki anlatılanları tek kulağıyla dinliyordu. Rıza'nın ölümünü öğrendiğinden beri anlatılmaz bir huzursuzluk duyuyordu. Kocasına Rıza'nın ölümünün nasıl bildireceğini ve oğlu konusunda aldığı kararı nasıl açıklayabileceğini bilemiyordu. Restorana girdiklerinde salon çoktan dolmuştu. Georgie onları kapıda karşıladı ve pencere kenarında her zaman oturmayı alışkanlık haline getirdikleri masalarına kadar eşlik etti. Sonra bütün salonu duyuracak biçimde, işte gazeteci dostlarım, sizi yeniden burada görmek ne mutluluk, dedi patlayan bir ses tonuyla. Birkaç meraklı tip başlarını yeni gelenlerden yana çevirdilerse de geri kalanlar burunlarını bile kıpırdatmadan aralarında konuşmaya ve yemeklerini yemeye devam ettiler. Birden salonun sonundan cırtlak bir ses duyuldu. Hoş geldiniz çocuklarım. Bu sesin sahibi Martha anneydi. Georgie'nin 80'lik annesi. 40 yıl önce kaybettiği eşinin ölümünden beri hep siyah giyerdi. Gazetenizin en sadık okurlarından biriyim. Yaptığınız çalışmalar için Tanrı sizi kutsuyor. Teşekkürler Martha anne, dedi Vartan. Sonra iki eliyle yaşlı kadını omuzlarından kavradı. Gazetede yazmayı sürdürmemi istiyorsanız bana uzun ömrünüzün sırrını vermelisiniz. Bu sır çalışmak olmalı, diyerek Maro araya girdi. Martha'nın yanıtlamasını olanak tanımadan sürdürdü. Çalışmaya hiç ara vermediniz, değil mi? Yaşlı kadının yüzü aydınlandı. Tanrı'ya şükür, sağlığım yerinde. Martha'nın asıl sözünü etmek istediği şey günün yemeğiydi. Devam etti. Bugün mutlaka zeytinyağlı enginarlarımı tatmalısınız. İçlerini bezelyeyle doldurup üstlerini dereotu ile süsledim. Patlıcanlar ise çok leziz. Kızartma mı, dolma mı? Kızartma ve üstüne de sarımsaklı yoğurt ekledim. Harika, gerçekten çok lezzetli olmalı. Ben patlıcan istiyorum. Georgie sabırla annesinin yemek tariflerini bitirmesini bekliyordu. Tatlı bir ifadeyle onun sözünü kesti. Mayrik, siparişlerini almama izin verir misin? Pare Akorjak, afiyet olsun, Ermenice, çevirenin notu. Çocuklarım dedikten sonra ayağı hafif aksayarak mutfağa doğru seyirtti. Bodrum katında bulunan bu restoranda pencere kenarında oturanların, kaldırımda yürüyenlerin bacaklarını görmekten başka şansları yoktu. Klimada bozuk olduğundan, içerisi sokaktan da sıcaktı. Moro ceketini çıkarıp sandalyenin sırtına yerleştirdi. Vartan gözlerinde sevgi dolu bir ifadeyle onu seyrediyordu. Maro menüye bakmadan yiyeceklerini ısmarladı. Kimyonlu kuzu pirzola ve bulgur pilavıyla sarımsaklı yoğurtlu patlıcan kızartması. Vartan burnunun üstüne yerleştirdiği yarım camlı okuma gözlükleriyle hala yemek listesini gözden geçiriyordu. Georgie, ben ordövr istemiyorum. Sadece yoğurtlu kuzu köfte ile bir porsiyon enginar. Henüz Diogo'nun şarap listesine göz atamamıştı. O sırada Portorikolu genç garson bir tepsinin üstünde iki bardak ogi ile Ermenice rakı gözüktü. İhtiyarın ikramı dedi. Georgie gülümsedi. Annemin ikramı. Ona göre ömrü uzatan nedenlerden biri de rakı. Bizi bir asır yaşatmak istiyor anlaşılan. Baksana duble göndermiş. Maro kadehini mutfak eşiğinde duran Marta anneye doğru kaldırdı. Teşekkürler. Sağlığına mayrik. Vartan rakısına su ekledi. Sonra alkolün süt beyaza dönüşünü izledi. Kısa bir suskunluktan sonra uzanıp Maro'nun ellerini ellerinin arasına aldı. Yıllar geçtikçe senden uzak kaldığım her sefer seni daha çok özlüyorum. Maro gülümsedi. Kocasını eskiden olduğu gibi arzulamıyordu ama o ne zaman ellerini tutsa içine anlatılmaz bir şefkat duygusu sarıyordu. Kocası bir ömür boyu hep yanında olmuştu. Bunu bilmek için ısıtıyordu. Vartan 70'ine yaklaşmıştı ama hala yakışıklıydı. Uzun boylu ve iri kemikliydi. Biraz göbeklenmişti o kadar. Yalnız yaşlandıkça milliyetçiliği de arttı. Bu konuyu öyle abartıyordu ki ailesi dahil çevresindeki herkese bezdiriyordu. Maro ise bezginliğine karşın kocasına her zaman saygılıydı. Vartan Balyan, diaspora Ermenilerinin çok yakından tanıdığı ve saydığı gerçek bir demokrattı. İnsan haklarının ateşli bir savunucusu olduğu kadar Ermeni milliyetçiliğine dürüstçe ve sıkıca bağlıydı. Böylece önemli bir otorite haline gelen Vartan, Batı Ermenistan ziyaretinden bu yana daha da şiddetli bir şekilde Ermeni milletinin haklarını savunuyordu. Birleşik Amerika'da yaşamak onun yaşamında hiçbir değişiklik oluşturamamıştı. O yıllardır uğraştığı Ermeni meselesi ve fikirleri arasında sıkışıp kaldığı fasit dairenin içindeydi. Yaşlandıkça geleneklerine daha çok bağlanarak yalnızca vatanım dediği Ermenistan ananeleri ordusunda yaşadığını sürdürüyordu. Çocukları Amerika'da dünyaya gelmişti. Onlar babalarının bu bağnaz tutumunu eleştiriyor ve yaşadığı yere hiçbir şekilde uyum sağlayamadığı için ona ön yargılı davranıyorlardı. Onlara göre babalarının bu tutumu işler acısıydı. Babalarına duydukları sevgiyi ayrı bir yerde tuttuklarını tahmin etmek güç değil. Bu nedenle o konuştuğu zaman aile kavgasına neden olmamak için tepkilerini kendilerine saklıyor, yorum yapmaktan kaçınıyorlardı. Maro bir türlü kocasına Rıza'nın ölümünü söyleme konusunda karar veremiyordu. Gece boyunca kendini huzursuz hissetmiş, kocasının olayı hangi sözcüklerle anlatabileceğini aklından geçirip durmuştu. İşte Vartan karşısındaydı ama Maro yeteri kadar güçlü değildi. Ayrıca kocasının yüz ifadesi çok kötüydü. Karşısındaki her zamanki huzurlu, keyifli Vartan değildi. Merak etmişti, sordu. Neden bu kadar düşüncelisin? Kardeşimin sağlığı aklımı meşgul ediyor. Neyse ki Jake onunla çalışıyor. Hem ona dükkan konusunda yeni fikirler vermesi işe yaradı. Baksana, bayağı başarılı oldular. Bu başarıyı kardeşime değil, oğlumuzun becerikliğine, iş bilincine borçluyuz. Zavallını bar, hayat boyu bir hiç uğruna dediğinde durdu. Ona bakarsan biz de öyle büyük işler yapmadık. Maro bu sözleri söylediği an pişman oldu ve hemen ekledi. Aslında şikayet etmemek gerek. Çok çalıştık. Ayrıca 5 güzel evlat yetiştirdik. Gayet tabii. Şikayet etmemeliyiz diye yineledi Vartan. Sürgünden sağ kurtulduk. Kesimden kurtulduk. Yok edilmekten kurtulduk. Her seferinde yeniden dirildik. Ayağa kalktık. Maro az kalsın ve ben oğlumu terk ettim diyecekti ki bu olayı hatırlamak bile içini yaktığından sözcükler boğazında düğümlendi kaldı. Vartan hala kardeşini barı düşünüyordu. Oğlumuz iş konusunda bir tane... Bu yeteneği kimden almış acaba? Maro bunu çok yumuşak bir şekilde sormuştu. Vartan eczacıydı. Tüm isteği politik gazetecilik yapmaktı. Ticaret konusunda hem yeteneksizdi hem de hiç ilgi duymamıştı. Nubar'la kurduğu ortaklık durum öyle gerektirdiği için yapılmıştı. Balyan çifti New York'a gelmek üzere İstanbul'dan ayrılırken aile fertleri onlara sermaye olsun diye küçük bir avans vermişti. Vartan'ın bir an önce para kazanması gerekiyordu. Çünkü Maro ilk kızları Adni ve hamileydi ve doğuma kısa bir süre kalmıştı. O zamanlar Nubar'ın işi az da olsa kazanç sağlıyordu. Vartan'a ortak olmayı önerdiğinde küçük kardeşinin ticaret konusunda öyle büyük işler yapamayacağının farkındaydı. Maro, Nurhan'la ilgili hassas konuyu yemek sırasında açamayacağını anladı. Yoğurtlu patlıcanın ve yemeğinin tadını çıkarmaya karar verdi. Çarabını yudumladı, bitirdi, önündeki tabağı itti, doymuştu. İşte o an Varta'nın kaşlarını çattığını gördü. Şu andan itibaren hiçbir konferansa kesinlikle katılmamaya karar verdim. Artık tüm vaktimi gazeteye ve yazı yazmaya hasredeceğim. Moro'ya güzel bir sürpriz yaptığını sanıyordu. Güzel bir karar. Moro sesinin titremesine engel olmaya çalışarak yanıtlamıştı. Konferanslara harcadığım parayı kitaplarının ve makalelerinin geliriyle yerine koyarsın belki. Ben de öyle düşünüyorum. Düşünceli bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Böylece cemaatimize yararlı olabilmek için bol vaktim olacak. Bu son sözler Moro'yu irkiltmişti. Sanki yeteri kadar yardım etmiyormuşsun gibi. Elinden geleni yaptın şimdiye kadar. Onlar için yazılar yazdım. Senin çabaların sayesinde Amerikan hükümeti Ermenileri ve Kürtlülerini daha iyi biliyor. Göz göze geldiler. İkisinin de bakışları nostalji ve hüzün doluydu. İkisi de beyinlerine kazınan olayları düşünüyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ayrı düşmeleri, yasa dışı aşklar, aileyi, ülkeyi terk ediş. Amerikan rüyasının acı gerçeği, yılların sırtlarına bindirdiği yükü her ikisi de taşıyordu. Vartan yeniden kaşlarını çattı. Umarım doğru söylüyorsundur. Bizimkilere gerçekten yararlı olduğumu inanmak isterim. Karısına yaklaştı. Geleceği içelim. Keyifle. Ne yazık ki Moro kaygılıydı. Dünkü haberden beri Nurhansız bir hayat ve gelecek düşünemiyordu. Rıza'nın ölümüyle tüm engeller ortadan kalktığına göre Vartan ne derse desin oğlunu bulabilmek için yeniden araştırmaya başlamayı kararlaştırmıştı. Bu arada Nurhan'ın kendisi için neler düşündüğünü de merak ediyordu. Onu küçük bir bebekken terk etmemiş miydi? Başka bir anne yerine almamış mıydı? Ona neler anlatmışlardı? 30 yıl önce onu ve babasını terk etmiş bir anneden ne bekleyebilirdi ki? Vartan arkasını dönüp Portorikolu garsonun ilgisini çekmeye çalıştı. Yeniden iki kadeh rakı istiyordu. Rakılar masaya geldiğinde kadehini kaldırdı. Bize.